Ayrım 30, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 294. Michael ayağa kalktı. Eddie'den epeyce uzundu ama aslında o kadar uzun boylu biri değildi. Yine de konuşma esnasında patronun ayağa kalkması onun bir dev gibi görünmesini sağlamıştı. Odada hakimiyet kurmaya alışıktı. Burada, çatıda da karanlık gökyüzüne hakim olmuştu. Para dedi Michael, her şeyi ucuzlatır. Geleneğimizdeki işleri sadece para düzeyine indirdiğin anda bizleri sıradan suçlular haline indirgemiş olursun. Bunu yapamazsın. Para işi doğru yapmanın yan ürünüdür ve kazanıldıktan sonra da işimizin ölçeğini büyütmeye veya sadece sana, karına ve çocuklarına konfor sağlamaya yarar. Tıpkı karının yeni ermin paltosu veya Sheepstead koyuna çektiğin yeni yat gibi. Eddie'nin yüzünde bir korku ifadesi belirdi ama bir an sonra yok oldu. Böyle şeyleri bilmek veya bilebilmek patronun işiydi ve Eddie de o noktalara gelmeyi öğrenmesi gerektiğini biliyordu. Ve Michael Corleone de bunun için ideal öğretmendi. Bizim korumamızı isteyen insanlar bu koruma için para ödeyebilir. Bunda bir şey yok. Sunulan hizmetin bedelidir çünkü. Ama eğer ilk düşündüğün şey alacağın para olursa, paradan daha kıymetli diğer şeyleri veya daha fazla para kazanma şansını kaçırma tehlikesi vardır. Bazen korumayı bedava sağlamanın her şeyden çok kar getireceği durumlar olur. Tabii ki bu hassas bir dengedir ve öğrenmek için zaman gerekir. Kimse durup dururken öğrenmez. Eddie başını salladı. Momo Eddie de ağzını ovaladı. Nick Geraci Eddie'nin şimdiki konumundayken Eddie ve Momo da yükselmekte olan askerlerdi. Eddie Vito veya Michael Corleone'nin oturup da Nick Geraci ile böyle bir konuşma yaptığını sanmıyordu ve Momo'nun da aynı şeyi düşündüğünü biliyordu. Michael, üstelik bizi başka açılardan zayıf duruma düşürürsün dedi Eddie'ye bakarak. İkinizden biri diye devam etti. Ya da yönettiğiniz adamlar. Burada da durup Momo'nun sert arkaya taranmış saçına vurdu hafifçe ve Momo irkilip geri kaçtı. Kısaca senin yönetimindeki herhangi biri maaşa bağladığımız adamlarla konuşurken, onlara yükümlülüklerini hatırlatırken şunu bilmelisin ki yaptığınız şey para içinmiş gibi görünebilir ama değildir. İşimizin bu cephesine bulaşan kimse bunu bilmezlikten gelemez. Bu tür ilişkilerden herhangi biri sadece para ilişkisine döndüğü an, uzattığın para hediye olmaktan çıkıp rüşvet haline geldiği an, görürsün ki güvenebileceğini sandığın o insanlar kendilerini veya hizmetlerini en yüksek paraya verene satmışlardır. Böyle bir şey yaparlarsa dedi Eddie, haklarından gelir, sana söz veriyorum. Gördün mü dedi Michael, asıl noktayı kaçırıyorsun. Ben bunun hakkından gelmenizi istemiyorum. İşin o noktaya gelmemesini istiyorum. İş o noktaya gelince kendini bir köşeye sıkıştırmış olursun. Bir şeyler yapman gerekir ama yaptığın her şey bizi yine güçsüz bırakır. Eddie, pratik bir insan olarak arkanda tabancayla haklanmış sendika liderleri ve dizleri parçalanmış politikacılardan oluşan bir iz bırakarak hiçbir gelecek elde edemeyeceğini bilmen gerekir. Yine gelecekten söz ediyoruz diye düşündü Eddie. Anladım dedi, icabına bakacağız. Birkaç belirli meseleyi daha konuştular. Bunlar arasında sarılıp sarmalanırken Eddie'nin artık sessiz bir ortak haline gelen halkla ilişkiler şirketini nasıl kullanacağı da vardı. Eddie bir süre bu konuda bir şey demeye korkmuştu ama Michael'ı karanlıkta bırakma düşüncesi daha korkutucuydu. Neyse ki Michael onay vermiş, Eddie de rahatlamıştı. Bunu nasıl kullanabilecekleriyle ilgili birkaç fikri daha tartıştılar. Michael gittiğinde Eddie'nin tek söyleyebileceği patronla ikisinin hiç bundan iyi bir görüşme yapmamış olduklarıydı. Eddie'nin halkla ilişkiler şirketindekilere yaptırmak istediği şey, Michael'la yaptığı toplantının nerede yapılmış olduğunun önemini herkese anlatmaktı. Eddie'nin kendi adamlarından yaklaşık 20 tanesi ve Michael'ın yakın çevresindeki herkes neler olduğunu biliyordu ama kimse bundan söz etmiyor gibiydi. Yayılıyormuş gibi görünen tek dedikodu Eddie'nin Momo'yu da yanına almış olması, patronla tek başına karşılaşamayacak kadar zayıf olmasıydı. Eddie'nin Momo konusunda kendini savunurmuş gibi görünmeden ve sanki Michael onu ziyarete geldi diye kendi borusunu öttürmeye kalktığı hissini vermeden bu konuyu düzeltmesine imkan yoktu. Bu onu yiyip bitiriyordu ama zamana bıraktı. Sonunda gerçekten önemli, herkes tarafından gurur ve güç sembolü olarak kabul edilecek bir şey yapma zamanının geldiğine karar verdi. Ortalığa sessizce bir aslan aramaya başladığı haberini yaydı. Zamanı gelince beslenmesi ve bakımını öğrenmek için kütüphaneden kitap alacaktı. Hatta Bronx Hayvanat Bahçesi'nden bir bakıcı getirtip bodrumdaki kafesin uygun olup olmadığına baktırttı. Sosyal kulübünün bodrumunda gerçek bir et yiyici, bir aslan, Corleone, aslan yürekli, Eddie bu iş hakkında güzel hisler besliyordu, bir efsane olacaktı. Bir yandan da kendi yönetimindeki mecazi et yiyicilerle ilişkileri yeniden geliştirmeye başladı. Mümkün olduğunca çok kişiyle ilgilendi. Yine de yanlış giden ufak tefek şeyler vardı ve çevresinde bir köstebek olduğundan kuşkulanmaya başlamıştı. Öte yandan paranoyak olmaktan da korkuyordu. El değmemiş gazete, el değmemiş çorap, el değmemiş sabun merakı yüzünden insanların hakkında neler söylediğini biliyor ve onlara daha fazla konuşma konusu vermek istemiyordu. Yine de ister paranoyak olsun ister olmasın, kendi yönetiminde olup da ödeme yapması için güvendiği bütün adamları bizzat yeniden eğitmenin akıllılık olduğunu düşünüyordu. Michael da patronun mesajını kendi sözleriyle iletme konusundaki desteğiyle Eddie'nin özgüvenini arttırmıştı. Momo'nun yetiştirdiği genç bir adama "Sana bir şeyi izah edeyim, tamam mı?" dedi. Düşünecek olursa belki de hiç kimse bu iri yarı güçlü Sicilyalı çocuğu karşısına alıp işleri Amerikan tarzında nasıl yapacağını anlatmamıştı. "Eddie bizim işler," dedi. "Parayla ilgiliymiş gibi görünür. Sen işini yapar, üstündeki adama devredersin. O da işini yapıp sonrakine devreder ve öyle sürüp gider. Sonra en tepedeki adamlar polislerle işleri halleder ve tutuklamaymış, hapismiş gibi meseleleri minimumda tutar. Basitmiş gibi değil mi? Ve bir düzeyde de basittir sahiden. Herkes durmadan paradan söz ettiği için sen de mesele para sandıysan bile mazur görülebilirsin. Ama mesele o değil. Mesele iyilik yapmakla ilgili. Hani şu fıkradaki gibi. Belki duymuşsundur. Küçük bir oğlanla küçük bir kız küvette yıkanıyormuş. Kız oğlanın çüküne bakıp dokunabilir miyim diye sormuş. Oğlan sakın ha olmaz demiş. Bak seninkine ne olmuş. Kız da kendi organını gösterip ya öyle mi demiş. Ama annem bana bunlardan biriyle o küçük şeylerden istediğim kadarını elde edebileceğimi söyledi. İşte böyle. Bizim dünyamızda para sadece bir çüktür ama iyilik yapmak her şeyi sağlar. İyilikler kadınınkiyle eşdeğerdir. İlk başta Nick Geraci'nin Taormina'da aldığı haber özellikle iyi görünüyordu. Tıpkı ötekilerin pek çoğu gibi ilk başta. Charlotte Geraci, New York'tan Montreal'e giden trene binerken görülmüştü. Saratoga Springs'te trenden inerken görülmüştü. Adelphi Otel'e kayıt yaptırırken oradan Skidmore Üniversitesi kampusunda kızı Barb'ın mezuniyet törenine gitmek için taksiye binerken görülmüştü. Törenden sonra Caroline Caddesi'nde bir restorana girerken görülmüştü. Yanında iki tane büyük hediye paketi vardı. Sonradan birinde siyah bir perukla değişik kıyafetler olduğu anlaşılacaktı. Ve orada özel bir partinin verildiği salona girerken görülmüştü. Barb Geraci, Charlotte'un annesiyle babası ve Barb'ın bazı arkadaşları da oradaydı. Yolun karşısındaki barda pencerenin önünde oturan iki adam vardı ve Barb Geraci'nin babası ortalıkta yoktu. Adamlar oralıydı. Bir zamanlar Hyman Roth'a ait olan Corleone kumarhanesi ve yarış pistiyle ilgiliydiler ve hararetle tavsiye edilmişlerdi. Parti bitince Charlotte da ortadan kaybolmuştu. Adamlar onu kaybetmişti. Sorup soruşturmuşlar ama en küçük bir ipucu bulamamışlardı. Adelphi'deki kaydı silinmemişti ama anahtarı odada bırakmış ve parasını peşin ödemişti. Her nereye gittiyse trenle gitmemişti. Saratoga istasyonunda ortalığı kolaça neden arkadaşları vardı. Adamlardan daha genç ve yakışıklı olan, bir barda arkadaşlarıyla kutlama yapmakta olan Barb Geraci'ye yanaşmış ve ortalığı ayağa kaldırmadan kızın annesinin eve dönmüş olduğuna içtenlikle inandığını görmüştü. Ama Charlotte Geraci'den orada da eser yoktu. Bir hafta sonra Tommy Neri sosyal kulübünde isimsiz bir zarf almıştı. Zarf Taormina'dan geliyordu. Daktiloyla ve İtalyanca olarak yazılan notta Charlotte'un orada Sicilya'nın doğu kıyısındaki bir otele kaydını yaptırdığı yazıyordu. Otel güvenliği ve nezaketi ile ünlüydü. Zarftan 3 tane de fotoğraf çıkmıştı. Charlotte Cafe Wunderbar'da bir masada otururken bir Yunan tiyatrosunun yıkıntıları arasında eskiden aslanların konduğu bir çukurun başında dururken ve uzaktan teleobjektifle çekildiği belli olan bulanık fotoğrafta da Nick'le birlikte otelin içinde yürürken. Nick Geraci geniş bir sakal bırakmıştı. Bu ancak saklanmaya başladıktan sonra başladığı bir şeydi. Tommy'nin avucundaki bir polis dedektifi parmak izi bulmak için fotoğraflara toz serpmiş ama hiçbir şey bulamamıştı. Kısa süre sonra Daily News'ta basit bir şifreyle çıkan ilanda Geraci'nin Taormina'da olduğunu gösteriyordu. Hırsız Tommy, aydaki adam Joe Lucadello'yu sadece kaposu Richie Nobilio'nun hitap ettiği gibi kaynağımız olarak biliyordu. Fakat Corleone'ler daha önce de Lucadello'nun sağladığı bilgiye dayanarak Tommy'yi veya adamlarını Taxco'ya, Mexico City'ye, Veracruz'a, Guatemala ve Panama'ya göndermişlerdi. Her seferinde de Geraci'nin oralarda bulunduğunu gösteren kanıtlar ele geçirilmiş ama Geraci'nin kendisi asla yakalanamamıştı. Tommy bu yüzden gerekli önlemleri almamakla çevresinden birinin Geraci'yi haber uçuruyor olmasıyla suçlanmaya başlamıştı. Aslında Tommy isimsiz mektup doğrulamadan önce Taormina bilgisi yüzünden daha heyecanlıydı. Dayısı Al'ın tavsiyesi, Richie kanalıyla değil de Al kanalıyla geldiği için aslında Michael Corleone'nin emri olduğunu tahmin ediyordu. Uyarınca hırsız Tommy'nin Taormina'ya yolladığı adamlar Cesare Indelicato ile temas kurmadı. Indelicato Michael'ın dostuydu ama belki kimse bundan emin görünmüyordu. Geraci'nin daha yakın bir dostu olabilirdi. Nobilio'nun adamlarından birinin önerisiyle Tommy, Calabria'lı iki bağımsız adam tutmuştu. Adamlar Tommy'ye otelde Geraci adında kayıt olmadığını bildirdiler ki kimse onun kendi adını kullanmasını beklemediği için bu bir sürpriz sayılmazdı. Fakat bir otel barmeni fotoğraflardaki sakallı Amerikalı ile yanındaki sarışını gördüğünden kesinlikle emindi. Bir kat temizlikçisi de üçüncü katta kaldıklarını ama çıkış yaptıklarını söyledi. Kasaba esnafından da sakallı Amerikalıyla yanındaki kadını görenler olmuştu. Kırsal kesimde kiralamak veya satın almak üzere bir villa arıyordu. Ne kadar ıssız bir yerde olursa o kadar iyiydi. Bir süredir kasabada görünmediğine göre belki de bir yer bulmuştu. Calabrialılardan bir daha kimse haber almadı. Tommy Sicilya'ya ulaştığında adamlar ortadan kaybolmuştu. Birkaç gün sonra kiraladıkları Fiat Savoca dışındaki bakımsız bir limon korusunda bulundu. Arka koltukta ve bagajda kan izleri vardı ama adamlardan eser yoktu. Hırsız Tommy ülkeye döndüğünde elleri boş olarak sosyal kulübünde onu bekleyen küçük bir sandık duruyordu. Savoca'nın hemen üstündeki Messina'dan gönderilmişti ama iade adresi birinin şaka anlayışı çerçevesinde Michael Corleone'nin çatı katı dairesiydi. Naylonlara ve kuru buza sarılı olan nesneler adamların fena halde ezilmiş kafalarıydı. Sandıkta ayrıca elleriyle ayakları ve Etna Yanardağı'nın bir kartpostalı vardı. Kartın arkasına oldukça yeni Olivetti markı taşınabilir bir daktilo ile mektupta bu daktilodan çıkmış olmalıydı. İngilizce olarak çok güzel vakit geçiriyorum. Keşke siz de burada olsaydınız yazılmıştı. Belki Charlotte Geraci'nin başına bir talihsizlik gelmişti ama daha çok her neredeyse kocasıyla birlikteymiş gibi görünüyordu. Kızlarının bir şeyden haberi yok gibiydi ama insanın beklediği kadar üzülmüş bir halleri de yoktu. Belli ki birisi Geraci'ye haber uçuruyordu. Hırsız Tommy'yi öldürmek yerine onunla eğlenmesine yetecek kadar uyarı alıyordu. Michael Corleone eğer Indelicato da Geraci'nin yanında yer alıyorsa bu problemin en kötü kısmının henüz başlamadığını fark etmişti. Fakat en iyi tahmin Tommy'yi gözetleyen veya onun seyahat planları hakkında bilgi alan bir köstebeğin varlığıydı. Aslında rezervasyonlar Corleone kontrolü altındaki çeşitli şirketlerin sekreterleri tarafından yapılıyor ve onlardan habersiz olarak her seferinde farklı bir ad kullanılıyordu. Emniyette olmak için Tommy'nin çevresindeki herkesi, özellikle de Nobilio yönetimindeki diğer adamları olası köstebek olarak kabul etmek gerekiyordu. Ama hiçbir şey bulunamıyordu. Bu tür bir tetkik adamları huzursuz ettiği için Geraci'yi bulmanın aciliyeti daha da artmıştı. Lucadello ile doğrudan temas sadece Michael ve Tom Hagen tarafından kuruluyordu. Teorik olarak Joe'nun da onlarla oynuyor olması mümkündü. Ama buna Tom inansa da Michael inanmıyordu. Veya Köstebeğin Joe'nun adamlarından biri veya kendisi olabileceğine de. Michael Köstebeğin Joe olduğuna inanmıyordu. 22. Bölüm 1964 New York Dünya Fuarı. 300 yıl önce York Dükü'nün kenti Hollandalılardan zor yoluyla alışının anısına düzenlenmişti. Hollandalılar da kenti birkaç Fugazi mücevher ve ölümlerine yol açan çiçek mikrobu dolu battaniyeler karşılığında Algonquin kabilesinden almıştı. New York'un 5 ailesi için devlet kuşu olduğunu kanıtlamıştı. Belli ki hükümetin şiddetli saldırılarının verdiği motivasyon sayesinde karlar eşit olarak paylaşılmış ve görünürde en küçük bir anlaşmazlık çıkmamıştı. Fuarda 100'ün üzerinde yeni pavyon vardı. Çoğu şirketlere aitti ama çeşitli resmi kuruluşlar ve yabancı ülkeler de katılıyordu. Bütün fuar 1939 fuarının kurulduğu Flushing Meadows'taki düzletilmiş dolgu araziye inşa edilmişti. Robert Moses tüm diğer makamlarından çekilmek kaydıyla fuar şirketini yönetmek için 100 bin dolar almıştı. Belediye başkanının yıllık maaşı 40 bin dolardı. Ama aslında bir şeyden çekildiği yoktu. Ortağı olduğu kurumlar kanalıyla da çeşitli atraksiyonlar çevirmiş ve gerçekte kazandığı para en az 1 milyon doları bulmuştu. Bunların hepsi de her nasılsa yasal işlerdi ve Michael Corleone'nin zihnini harekete geçirmişti. Moses'in çoğu büyük projesinde olduğu gibi halk önündeki idealizmi ve özeldeki hırsı bütün operasyonun rengini belirlemişti. Gelir vergisi formlarının yapılan iş bölümüne koyacak düzgün bir şey arayan adamlar için bundan uygun bir zamanda ortaya çıkamayacak sendika grevlerinin yarattığı boşluklar da dahil olmak üzere yıkım ve inşaat işi çok boldu. Bina ortaya çıkınca da çoğunlukla bahçıvan, bakım onarım ustası, güvenlik görevlisi, bu görevler rozetleri yüzünden özellikle kıymetliydi, olarak yeni adamlar gerekiyordu. Kontratlar sanki gökten yağmaktaydı. Moloz ve çöpün kaldırılması, yiyecek içecek sigara andaş temin edilmesi, otoparkların yapılması ve önceki firma iyi yapmadığı için yeniden döşenmesi, sonra işletmelerinin alınması, kuruluşun deniz aşırı ülkelerden gelen belgelerine Amerikan adaletinin uzun kolu bile yetişemiyordu. Yakınlardaki striptiz kulüpleri ve genel evler sevinç içindeydi. Moses'in eğlence konusundaki tutucu fikirlerine şükrediyorlardı. Küçük Mısır çıplaklar sahnesi gibi popüler 1939 şovlarının yerine dayanılmaz para akıtan ve Pepsi pavyonunda şık bir şekilde sergilenen Dick Batten'ın bu stravaganzası ve Walt Disney'in bu küçük bir dünya turu almıştı. Bu da bir gangsterin hızlı para tezgahıydı ama her nasılsa yasaldı. Kendi eğlence parkınızda tur düzenlemek için başkaları size para ödüyordu. Ve sizin tek yapmanız gereken biletlerden %10 alarak 2 yıl boyunca bu işe izin vermenizdi. Fuar kentin geçmişine bir selam olabilirdi ama uzay çağını kutluyordu ve Michael Corleone gibi adamlara sunduğu imkanlar bu şirket pavyonundaki hayal gücü kadar sınırsız sözüne uyuyordu. Michael'ın vitrin yüzlerinden biri eski bir deniz piyadesi arkadaş aslında bu şirketin yönetim kurulundaydı. Geçen yıl şirket kuruluşlarından biri Savunma Bakanlığı'ndan Vietnam ve İran'da yapılacak işler için ihalesiz bir kontrat almıştı. Orada oluşturulan karlar 5 ailenin dünya fuarından kazandığı parayı kanepe minderinin altına düşen bozukluklara indirgemişti. Adalet Bakanı şirketin eski CEO'suydu. Şimdi hissesi gizli bir hesaptaydı ve her şey yasaldı. Michael bu tür şeyler yakalayınca yasal bir iş adamı olma hayalinin bir vehim olmadığına ikna oluyordu. Fuar daha incelikli bir fırsat da yaratmıştı. Herkesin içinde kalabalıkla birlikte olmak ve konuşmalarının banda alınmasından veya vurulmaktan korkmadan iş yapmak için daha iyi bir yer zor bulunurdu. Halen kullanılan diğer geleneksel mekanlar, büyük müzeler, Brooklyn Botanik Bahçesi, herhangi bir operanın dış lobisi, Central Park'ın bazı kısımları, büyük mağazaların reyon araları ve benzerleri de vardı. Fuar aniden moda haline gelen yeni bir restoran gibi cazibe yaratmıştı. Üstelik daha da güvenliydi. Fuar alanı adamların yürürken konuşabileceği yaklaşık 300 dönümlük bir cennet sağlıyordu. Arka plandaki sesler yüksekti. LaGuardia havaalanının gürültüsü ve Bob Moses'in fuar alanının dört bir yanını saran süper otoyollarının uğultusu gayet başarılı suç ortaklarıydı. Güvenlik görevlileri de kendi güvenilir adamlarıydı. Hepsinden iyisi herkesin oradan para kazanan dostları vardı. New York'taki işi yolunda giden her adamın beslendiği bir yeri pislemek intihar sayılırdı. Ve bu yüzden Michael Corleone, Joe Lucadello ile buluşmak için fuarı seçmişti. Michael, Francesca, Connie ve onların çocuklarıyla başına eşarp bağlayıp devasa güneş gözlükleri takmış olan Rita Duval ile birlikte geldi. Kadının önü, siz şey neydi adı, o değil misiniz türündendi. New York'ta tanınsa bile kimse onu rahatsız etmeye kalkmamıştı. Michael her ihtimale karşı arkalarına kimsenin fark etmeyeceği bir mesafeden gelen iki adam takmıştı. Tom Hagen meselesi hala onu yanında getiremeyeceği kadar sıcaktı ve fuarda güvenlik riski Al Neri'nin bile giderebileceği ölçüde düşüktü. Fakat Nick Geraci'nin çözülmemiş çeşitli karmaşaların ardındaki kişi olabileceği söylentileri Michael'ın dünya fuarına bile fazladan koruma getirmesine yetmişti. 30. ayının sonu. Sayfa 303.